İnsan Halleri.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımızı hazırlayan Kadriye Şenel, sesimizi sizlere ulaştıran arkadaşımız Nuri Göktaş ve mikrofon başında ben Burcay Demir. Bu hafta da İnsan Halleri ile karşınızdayız. Bu haftaki konumuz kendimiz gibi olmak. Sizler de bizlere soru ve fikirlerinizle ulaşabilirsiniz. Programımıza katkıda bulunabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise insanhalleri@trt.net.tr. Geçen hafta kendimizi hayatın odağına koymak ne demek? Bunun üzerine konuşmuştuk. Hatta ben merkezcilik ve bencillik arasındaki farka da değinmiştik. Bugün de ben olabilmek üzerine konuşacağız. İki değerli konuğumuz var stüdyomuzda. Psikolojik danışman, kişisel gelişim uzmanı Sema Yüce ve program danışmanımız psikolog Arife Tamer. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Merhaba.
Evet, yaşamın içinde kendimiz gibi olabilmek, ben olabilmek ne anlama geliyor?
Şimdi buna bir sözle başlamak istiyorum. Çok sevdiğim bir sözdür ve çok kullandığım bir söz. Anonim bir söz. Gün be gün seni diğerlerinden farksız yapmaya çalışan bu dünyada kendin olarak kalabilmek dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Dolayısıyla bu bir savaş diye korkutmak istemiyorum ama biz bunun için geliyoruz dünyaya. Yani yaşam amacımız kendimiz gibi olabilmek. Ve kendimiz gibi olurken, kendimiz gibi olabilmeyi ortaya koyarken de doğru seçimler yapabilmek. Doğru seçimleri yapabilmek için de bununla ilgili mücadeleyi verebilmek. İşte o doğru seçimleri yapıp da bu mücadeleyi sağlıklı verebilmemizin başı kendimiz olabilmekten geçiyor. Dolayısıyla yaşam amacımıza ne kadar uygun yaşıyoruz, ne kadar uygun yaşamıyoruz diye de bakabiliriz bu anlamda. Demin söz ettiğiniz bencillik nerede bize karşımıza çıkıyor? Her şeyden önce tuzak olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle durduruyoruz. Bak, senin bu yaptığın bencillik, kendim olmak anlamında yaptığım şeyler toplumsal sistemde bize bencillik diye durduruluyor ve kendimiz olmayı bu şekilde durdurmaya başlıyoruz zaten. Engellenmiş oluyoruz. Ki ben de çocukluğumda hatırlıyorum. Kendi ihtiyacımı düşünmek, benim kendi isteğime bakmak gibi bir süreçte olduğumda babam ama senin bu yaptığın bencillik Sema diye durdurmuştur. Yani bana ne iyi geliyor, ben ne istiyorum, ne istemiyorum diyebilmek kendimiz olabilmemize, kendi kendimize yarattığımız bir alan, bir fırsat aslında. Ama benim istediğim de bir başkasının isteğine ve ihtiyacına ters düşüyor olabilir. Buradaki denge de kendi ihtiyacıma, isteğime bakarken karşınınkini de gözeterek bakıyorsam o zaman sağlıklı bir dengeyi kuruyorum. Ama bunun tersini de yapabiliyoruz. Başkalarının ihtiyaçlarını, isteklerini gözetirken kendi ihtiyaç ve isteklerimizden vazgeçebiliyoruz. Ki en çok yaptığımız, bizim toplumumuzda sanıyorum en çok yaptığımız, bencil olmayalım. Anne babalarımızın, toplumun bizi durdurmasıyla en çok engellendiğimiz kısım galiba ben ne istiyorum şeklinde. Ve genellikle bu bize şöyle empoze ediliyor. Ne yapman gerekir? Onun için ben de kendime ne yapmam gerekir diye sorguluyorum. Melimalı gerekirlikler toplumun bize empoze ettikleri.
Siz bir şey söyleyeyim. Evet, ben de bir yıllar önce çocuğumla yaşadığım bir örnek. Çok güzel tanımladınız, çok güzel anlattınız. O örneği vermek istiyorum. Çünkü benim için çok değerli ve önemliydi. Kendimiz olmakla ilgili. Oğlum benim 6 yaşlarında ya da 7 yaşında işte ya kreşe gidiyor ya okula yeni başlamıştı sanıyorum. Bir gün okuldan ağlayarak geldi. Ama nasıl ağlıyor? Ondan sonra ne oldu yavrum, hani niye üzüldün? Bugün okulda ne geçirdin? Dediğimde ben çok üzgünüm. Bir daha okula kalemlerimi götürmek istemiyorum dedi. Dedim ki niye? Ne oldu? Yani anlatır mısın bana? İşte ben götürüyorum kalemlerimi ve arkadaşlarıma vermekten o kadar çok hoşlanıyorum ki onlara ben ne zaman isteseler veriyorum. Ben bugün götürmemiştim, unuttum ve arkadaşlarım bana vermedi. Bir daha kalem götürmek istemiyorum, götürmeyeceğim. Peki dedim, yavrum sen verdiğinde ne hissediyorsun? Yani eğer vermezsen bugün aldığın karar, bir daha götürmeyeceğim dediğinde onlara benzeyeceksin. Hani onun anlayacağı bir dilde de kendin olarak kalmalısın. Yani sen, onun adıyla seslenip, sen böyle bir durumda ne yapıyorsun? Yine aynı şeyi yapmaya devam edebilirsin. Verirken ne hissediyorsun çocuğum dedim. Çok mutlu oluyorum. O zaman vermeye devam et. Eğer vermezsen onlardan bir farkın kalmaz. Yani kendimiz olarak kalabilmek, bize ait değerleri koruyabilmek, bize öğretilen ya da bizde var olan şeylerle yola devam etmek çok önemli diye düşünüyorum. Bunda hani ailenin katkısı da var
tabii
diye düşünüyorum.
Tabii çok önemli bir ebeveyn çocuk diyaloğundan örnek vermiş oluyorsunuz. Çünkü böyle bir diyalog işte çocuğun kendisi olabilmesini sağlayan, kolaylaştıran ya da bunun öğretildiği bir ortam ve fırsat.
Çocuğunuzun... Tam tersi de olabilirdi tabii öğrenilen ki. Şey.
Burada. Tabii ki. Verme deseydim, yani o da diğerlerinden farklı davranmayacaktı. Bize ait olan şeyleri korumak lazım. Sizin de söylediğiniz gibi bir süre sonra öğreniyoruz değil mi?
Tabii
yani
ki.
Kendimizi korumayı, işte bencil olmamayı, yani o bir şekilde kişiye... O hakkı verdiğimizde, bıraktığımızda herhalde çocuklarımız daha özgür öğrenecekler diye düşünüyorum.
Tabii ki kendimiz gibi olabilmek öncelikle ailede ebeveynin tutumlarıyla öğrenilebilecek ya da öğrenilmeyip engellenebilecek bir boyut. Onu gösteriyorsunuz sizin verdiğiniz örnekte. Hep de anne babanın kendi bu bencillik kavramıyla durdurulabiliyor. Bu kavramları doğru kullanmamamızdan kaynaklanıyor. Ya da başka kalıplarımız var. Toplumu referans almamız gerekliliği gibi bir anlayışla toplum için yaşayan, birileri için yaşayan, başkaları için yaşayan bir toplumun içinde bulunuyoruz. Alem ne der, el alem ne der, komşular ne derle büyütülüyoruz. Ben çok iyi hatırlıyorum. 20 yaşında babamı kaybetmişim. 23 yaşında annem bana Bermuda pantolonumla bakkaldan, marketten alışveriş yapmaya giderken Mustafa Yüce'nin kızı bu pantolonla mı geziyor derler diye. Yine ölmüş olan babamın adını lekelememek için tarz olarak, stil olarak, tercihim olarak giymek istediğim pantolonu giyememiş oluyorum. Onun için birilerine göre sema olmuş oluyoruz. Birilerine göre arife olmuş
evet.
oluyoruz. Halbuki birilerine rağmen sema olabilmek. Ama bu şu da demek değil. Toplumu yok saymak, toplumdan uzaklaşmak da değil. Kadir Özer'in Abdülkadir Özel'in ki kendisi bilişsel terapisttir. Onun da çok sevdiğim bir sözü vardır. Toplum için değil, topluma rağmen toplumla birlikte olmayı öğrenmek. Hepsinde bir dengeyi koruyabilmek söz konusu. Biz kültür olarak çok fazla çevreyi aldığımız için de kendimiz gibi olmaktan vazgeçiyoruz. Yani şimdi 57 yaşına giriyorum önümüzdeki hafta. Şöyle bir baktım bu konuyu üzerine düşündüğümde. Defalarca konuşuyoruz ama 57 yaşıma geldiğimde şeyi fark ediyorum. 50'lerden itibaren geçmişte kendim olmak için yaptığım o kadar çok şey var ki onları yaparken yine bu baskılar nedeniyle ne kadar korkarak ya da kendimden emin olmayarak o korkuyla çok fazla sorgulayarak, tereddütlerle, kaygıyla yaptığımı ama şimdi ise şöyle bir sırtımı sıvazlıyorum. Aferin Sema diyorum. Ne kadar güzel şeyler yapmışsın. Oysa ki şeyi tercih ederdim düşündüğüm zaman. O zaman da bunların ne kadar önemli, anlamlı olduğunu fark ederek büyümüş olmayı tercih ederdim. O korkuları, o sorgulamaları yapmadan. Çünkü biraz hırpalayıcı bu boyutu oluyor.
Evet.
Kendinden emin olamamaya götürebiliyor. Ama şimdi baktığımda bu farkındalıkla bunları konuşan bir insan olarak, bunların üzerinde çalışan bir kişi olarak ne kadar değerli şeyler yapmışım diye düşünüyorum. Yani burada neyi kastediyorum? İşte 20 yaşında babayı kaybedip 4 tane abiyle büyürken ve en küçük kız çocuğu olarak inanç ve değerlerime göre yaşadığımı fark ediyorum. Buradan da şuraya gidebiliriz. Siz de değerlerin altını çizdiniz çünkü deminki örneğinizde. Evet. Bir tür kendin olabilmek, değerlerinle kendini cesaretle ortaya koyabilmek demektir. Kendi inanç ve değerlerime uygun bir kadın modeli olarak yaşadığımı, ki bunu yaparken de ailemle ilişkilerim bozmadan, işte evet, anneciğimle, 4 tane abimle ilişkilerim bozmadan, ama böyle de yaşanabileceği konusunda onların da kabulünü alarak, sanıyorum kendimiz gibi olabilmemizin en önemli koşullarından bir tanesi olduğumuz halle kabul görebilmemiz. Önce birilerinin, ki bu temel olarak annemizin, babamızın bizi koşulsuz kabulüyle öğreniyoruz. Sonra da biz kendimizi kabul etmeyi öğreniyoruz ki kendimi kabul ederek her şeye rağmen ortaya koyabiliyorum. Yani sanıyorum oradaki olduğumuz hallerimizin reddedilip reddedilmemesi o hallerimizle. Yani şunu söyleyeyim, işte babayı 20 yaşında kaybetmiş, 4 abiyle büyüyen, anneyle yaşayan bir hanım olarak gidip yalnız başına başka bir şehirde iş bulup çalışmak çok doğru kabul edilmeyen bir dönemde ben evin dışına çıkıp yalnız yaşadım. Zorlukları evet, olmadı mı? Oldu. O bedelleri ve zorlukları da o kendiniz olabilme rahatlığını, doğallığını, kolaylığını yaşayabildiğinizde çok rahat götürüyorsunuz ve zorluklarla daha da farklı baş edebiliyorsunuz diye düşünüyorum.
Sema Hocam, burada şey önemli değil mi? Aile sizi yetiştirirken size aşıladıkları ya da öğrettikleri özgüven dediğimiz şey, o özgüveniniz yoksa bunları herhalde çok kolaylıkla başaramazdınız diye düşünüyorum.
Tabii ki.
Bir güven duygusu olmalı. Annenin size bunu söylerken aslında hani kendi beklentisini dile getiriyor. Olması kendi dünyasıyla, kendi bakış açısıyla. Ama sizin de ona uyacağınıza ya da onu kabul edeceğinize ait bir güven duygusu vardır. Birbirinizi tanımaktan kaynaklanan.
Sanıyorum yine de sancılıydı o güvenle birlikte. Çünkü çok da kendine güvenen, özdeğer duygusu gelişmiş bir toplumda da, bunun geliştirdiği bir aile ve eğitim sisteminden de geçmiyoruz. Bununla da ilgili geri bildirimleri de geçen hafta liseden sınıf arkadaşlarımla buluştuğumuz zaman fark ettim. Onlar beni çok kendimden emin zannediyorlarmış. Ama ben o kadar kendimden emin, ondan sonra özgüvenli değildim. Ama çok sancılı bir şekilde sorgulayarak hareket ederdim. Yani sıkışırdım toplumsal şeylerle ya da ailedeki değerlerle. Ben ne yapmak istiyorum o sancıyla sorabilirdim. Hem güveniniz olursa bunları kolay evet, yapabiliyorsunuz sizin dediğiniz gibi, ya da yaparken güveniniz gelişiyor.
Evet, onu geliştiriyorsunuz.
Sanıyorum doğru, benim yaparken güvenlerim evet, gelişmiş. Yani onu yapabildiğimi görmek, ilişkilerimin bozulmadığını, buna rağmen bozulmadığını görmek, ailenin oradaki desteğini alabilmiş olmak, destek de aldım. Yani toplum en büyük abime de bir tür baskı yaptı. Şey, şimdi Sema İstanbul'a gidince tek başına mı yaşayacak? Annesi gitmeyecek mi? Biz Sema'ya güveniyoruz cümlesini duyabilmem. Buradan da şuraya girmek istiyorum. Bilimsel olarak şuraya bağlamak istiyorum. Kendimiz gibi olabilmemiz, bunun güvenini yaşayabilmemiz, değerlerimizi korumamız anlamında psikolojide Joyer penceresi ya da Yoare penceresi dediğimiz bir sistem vardır. Burada 4 ana kısım var. Benim kendim hakkımda bildiklerim var.
Evet.
Bir de diğerlerin benim hakkımda bildikleri var. Yani burada her iki tarafında bildiği nokta ortak nokta. Ve burası bizim hayatımızdaki açık alanımız. Benim kendimdeki evet, bildiklerimi siz de biliyorsunuz. Bunu nasıl tanımlayabiliriz? Benim belli zaaflarım var. O zaaflarım karşıma çıktığı zaman zorlanabiliyorum. Bunu ben biliyorum. O zaaflarımı Arife Hanım da siz de biliyorsunuz.
Sizin bize görünen açık tarafınız.
Açık tarafı. Dolayısıyla bir de kör nokta dediğimiz. Benim kendim hakkında bilmediğim bir noktam var. Ama bunu başkaları biliyor. Mesela bir tenimin bir kokusu var. Bunu ben bilmiyorum. Tenimin kokusu nedeniyle rahatsız edici bir koku. Siz uzaklaşıyorsunuz. Siz farkındasınız, uzaklaşıyorsunuz. Ben uzaklaşmanın farkındayım. Ama o uzaklaşmanın niye olduğunu farkında değilim. Bu benim kör alanım. Bir de benim kendim hakkında bildiklerim var ama sizin bilmedikleriniz var. O da sırlarımız.
Gizli alanımız.
Gizli alanımız. Bir de benim kendim hakkında bilmediklerim, diğerlerinin de benim hakkında bilmedikleri alan var ki bilinmeyen alan. Bilinmeyen alanımız ne kadar çoksa kendimiz gibi olma olasılığımız, bu alanda zorlanmamız çok mümkün. Önemli olan hayatımızda bu açık alanı genişletebilmek. Yani benim kendimin bildikleriyle başkalarının benim hakkımdaki bildiklerini genişletebilmek. Bunun yegane yolu da geri bildirim almak. Bu kişilerden geri bildirim alabilmek, aynı zamanda hayattan da, hayat da geri bildirim veriyor. Yani benim için işte arkadaşlarım çok zahmet ettin hazırlıklar için, mesela evime davet etmiştim ama benim için orada önemli değildi. Hayatımla ilgili lise yıllarıma dönük geri bildirimler aldım. Bunları ama alıp içselleştirip sindirebilmek, farkındalığa dönüştürebilmek, kendine güvene dönüştürebilmek, o saate kadar taşıdığım ya da sorguladığım, geliştirmediğimi zannettiğim şeyleri bir tık yukarıya taşımak için kullanabilmek bu geri bildirimleri. Hayattan ve ilişkilerimizden gelen geri bildirimlere açık olabilmek çok önemli. Ama biz kendimiz gibi olmayı başaramazsak, buna kendimizi kapatırsak ya da Arif Hanım'ın söylediği gibi özgüvenimizi düşük tutar ve özdeğer duygumuzu düşük tutarsak, gelen geri bildirimleri kişisel alıp bana, benim varlığıma bir tehdit gibi alıp bu açık alanımızı geliştiremeyiz. Ama bu bir geri bildirim, benim kendimi geliştirebileceğim bir süreç ve fırsat diye görürsek, kendimiz olma alanını, açık alanı iyi kullanarak yaratmış oluruz.
Şimdi ben de şöyle bir minik kendi açımdan
bir ara verelim.
Öyle buyurun mi? Efendim. Sonra mı?
Önce buyurun. Tamam. Sonra kısa bir ara verelim.
Dinleyicilerimizin daha bir fotoğraf çizmeleri açısından söylüyorum. Hani bu Yohari penceresi dediğimiz kendimizi tanıma, benliğimizi tanımlayan bir pencere. Dört şey var, çerçevesi var bunun. İşte hocamın da anlattığı gibi açık alan, herkesin bildiği, kendimizin de işte güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, bildiğimiz, tamamen başkasına da görünen bir alan. Bu alanı biz ne kadar açık hale getirirsek, ama bu şey demek değil, her şeyimizi, her türlü bilgiyi bir başkasıyla paylaşmak değil. Çünkü çok paylaştığımızda aslında tek başınayken sorun yok, ama bir toplumun içinde bunları, her şeyimizi birilerine anlatırsak bir süre sonra ciddi sorunlar yaşarız diye düşünüyorum. O yüzden bu açık alanı kullanma konusunda da denge çok önemli. Neyi, kime, ne zaman, ne kadar açıklıkta söyleyeceğimiz. Ama burada yine karışık bir konu giriyor. Hani bencillikten uzak. Yani bir çıkar doğrultusunda değil. Ben bu bilgiyi verirsem karşıdaki şöyle kullanabilir mi acaba aleyhime?
Korkuyla değil.
Açık olmalıyız. Yani bu açıklık ailede de, işte arkadaş ilişkisinde de, diğer sosyal ilişkilerimizde, iş ilişkimizde, ne kadar açık bir iletişim kurarsak o kadar güçlü olur. Bir de o yine kör noktamız, kör alanımızda, siz bana bir şey söylüyorsanız sürekli, Arife sen ne kadar cimri bir kadınsın. Ne zaman yemeğe gitsek elini cebine atmaktan çekiniyorsun. Aa diyorum, öyle bir şey olur mu, ben dünyanın en
savunmaya
şey...
giriyoruz.
Hemen bu bizim savunma mekanizmamız. Evet. İnsanlar bize böyle bir şeyi söylediğinde bir üzerinde düşünmemiz lazım. Acaba gerçekten
kullanmadan bir gerçekten bir içe dönüp,
evet,
değil mi, sorgulamak lazım.
Bu sürekli
lazım.
Bana yani bunu bir değil, iki değil, üç, beş, herkes söylüyor. Bir şey söylüyorlar. Ya acaba ben evet, bizim bir kendimizi kayırdığımız, bir koruduğumuz bir kör noktamız var. Orayı görürsek ilişkilerimiz herhalde çok daha sağlıklı olur.
Kesinlikle. Evet, burada bir virgül koyalım. Güzel bir müzik eseri var. Ardından sohbetimiz devam edecek.
Bu sene iyi geçmedi, söylemem lazım. Kader beni seçmedi ama görmemem lazım. Belki birdenbire yeniden başlamam gerek. Eskiden taptığımı aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir neden lazım. Yeni bir haber, yeni bir kader, bunlar için bana şans lazım. Yeni bir duruş, yeni dokunuş, tek tek keşfetmem lazım. Yeni bir hayat, gerisi bayat. Ah, kendime yeni bir ben lazım. Kalmışım azıcık rıhtmam lazım. Hep içime atmışım, anlatmam gerek. Hepsini bir kazana atıp toptan kaynatmam gerek. Yeni bir aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir neden lazım. Yeni bir haber, yeni bir kader, bunlar için bana şans lazım. Yeni bir duruş, yeni dokunuş, tek tek keşfetmem lazım. Yeni bir hayat, gerisi bayat.
Danışman, kişisel gelişim uzmanı Sema Yüce ve program danışmanımız psikolog Arife Tamer'le sohbetimiz devam ediyor. Programımızın ilk yarısında ben olabilmek üzerine konuştuk ve yine devam ediyoruz. Az önce bir şemadan bahsetmiştik. İletişim halinde olmanın öneminden bahsetmiştik aslında. Açık olmak gerekiyor demiştik. Bununla ilgili ekleyeceğiniz bir şeyler var mıdır Sayın
Yüce?
Evet,
bir şarkının son sözünden gitmek istiyorum. Kendime yeni bir neden lazım. Kendime yeni bir neden, en önemlisi kendimiz gibi olabilmek. Asıl amacımızın bu olup yaşamımızdaki değişimleri onun üzerine kurabilmek. Yani değişime açık olacağız ama az önce arada sohbetimizdeki gibi değişimi kendimizden başlatmak. Başkalarının değişimini beklemek değil. Bu değişimdeki temel amacımızın da kendimiz gibi olabilmek. Arife Hanım'ın birinci yarıdaki o açıklık dediği şeyi de Mevlana'da, ben o söylediklerinizi Mevlana'nın şu sözüyle de tamamlamak istiyorum. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün evet. gibi ol. Bu da kendimiz gibi olabilmemize çok hoş Mevlana'nın 7 kuralından bir tanesidir mesela. Bu değişimleri yaparken dışsal faktörler o kadar çok etkiliyor ki aldığımız eğitimler bile kendimiz gibi olabilmemizi kolaylaştırmadığı gibi zorlaştıran bir boyutu var. Onun için yine Yunus'un bir sözünü çok seviyorum. Oraya davet anlamında ilim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Biz ilmimizi alırken onca formal eğitimlerimizi, yaldızlı diplomalarımızı, benim hocamın tabiriyle bizler ne kadar çok yaldızlı diplomalı insanlarla çalışıyoruz. Ama yaldızlı diplomalarımız değil, o kendimizi bilmeye dönük kısmı çok kaçırabiliyoruz. Ve orada dünyevi şeyler, yine bu Yunus'un sözü, ve dünyevi malzemelere, yeni bir ev lazım, yeni bir araba lazım. Bunlara takıldığımız zaman da işin aslı, özü olan kendimizi bilmeyi kaçırıyoruz. Ne diyor mesela Yunus bu anlamda? Derdi dünya olanın dünya kadar derdi vardır diyor. Dünyayı dert edinmek değil de bizim asıl derdimizin kendimiz olma konusunda nasıl bir yolculuk yapacağımız. Yine Yunus'un bir sözü var. Yoldan çıkma, yola çık diyor. çıkacağımız yol, yani kendimiz olma yolumuzdan çıkmamak, kendimiz gibi olabileceğimiz bir yola girmemiz çok önemli. Bu programda onun başlangıcı olsun diyorum. Onun için ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, bana seni gerek seni diyor ama burada Allah sevgisini anlatıyor. Biraz oradan da gitmek istiyorum. Allah sevgisine ulaşabilmemiz bile kendimizi sevebilmemizin yolundan geçiyor. Ben kendimi ne kadar reddediyorsam, kendimden ne kadar uzaklaşıyorsam Allah'tan da o kadar uzaklaşıyorum demektir. Dolayısıyla biraz da inancı olan kişiler açısından da
bakıyoruz.
Evet, buradan gitmek istedim. Nefistir seni yoldan koyan, yolda kalan nefse uyandır şeklinde. Nefsimiz de bir tür değerlerimiz anlamında, nefsimizi terbiye edebilmek, o yolda kalabilmek de bir değer yargısı diye düşünüyorum. Bunu bir değer yargısı olarak, yaşam biçimi olarak seçebilmek çok önemli diye düşünüyorum. Onun için yine Doğan Cüceloğlu'nun bir sözü var. Kendi inanç ve değerlerini yaşamına geçirebilen insan olabilmek. Kendi inanç ve değerlerimizi yaşama geçirmeyip sadece bunları sözde, lafta bıraktığımız zaman yine göründüğümüz gibi olamıyoruz ya da olduğumuz gibi görünememiş oluruz ve kendimizi böyle bir çelişki içinde tutmuş oluruz.
Özsaygımız da azalıyor belki, değil mi? Böylelikle?
Evet, bunlar çok yumurta tavuk tavuk yumurta misali. Hı hı. Ne kadar özdeğer duygum, özsaygım yükseliyorsa kendim olabilmeyi cesaretle ortaya koyabiliyorum. Kendim olabildikçe özgüvenim, özdeğer duygum da bir o kadar artıyor. Yani ikisi tarafta birbirini besleyen bir boyutu var diye düşünüyorum. Bununla da ilgili süremiz varsa eğer,
evet, aslında bir onlama örnek versek, nasıl biz kendimiz olabiliriz, neler yapabiliriz? Bu konuda neler yapılabilir?
Her şeyden önce kendimiz gibi olmamızı engelleyen bir aile sisteminde, bir eğitim sisteminde büyüdüysek buna hayıflanmamak. Sürekli oraya olumsuz atıflarda bulunup işte şöyle bir ailede büyüdüm de kendim gibi olamadım da inançlarıma göre yaşayamadım deyip hayıflanmak yerine her şeyden önce yaşadığımız o deneyimlere saygıyla bakabilmek. Yani bizi belli bir yere getirebilen deneyimler olarak bakabilmek. O anneyi babayı sevgiyle kalbimize alabilmek. Onların da kendileri gibi olabilmelerine, bildikleri kadar yapabildiklerini görüp ve o saygıyla bakabildiğimizde kendimiz olabilmemize fırsat veririz. Biz ne kadar kendimiz gibi olabilirsek başkalarının da kendisi gibi olabilmesine o kadar fırsat veririz. Yani bir kere yargılardan kaçınmak çok önemli. Yaşamdan az önce söylediğim gibi ve ilişkilerden geri bildirimler alabilmek çok önemli. Doğru soruları sorabilmek çok önemli kendimize. Neyi yapmam gerekiyor, neyi yapmalıyım değil, ben ne yapmak istiyorum? Benim neye ihtiyacım var? Ama sadece bunu sormak değil, niye bencilliğe kaçmamak için. Ben bunu yapmak istiyorum ama benim bu isteğim Arife'yi ne kadar zorlar? Arife'nin haklarını ne kadar ihlal ederim diye de karşıya da değer vererek bakabilmek, ikisini dengeleyerek kullanabilmek diyeceğim. Bununla ilgili hayat çok fazlasıyla geri bildirim veriyor. Dolayısıyla onlara kendi kucağımızı açabilmek ve teslim olabilmek diye düşünüyorum.
Evet, zorlukları.
Kendimizi bir kere karşılaştırmaktan vazgeçmek. Hı hı. Kendimizi de başkalarıyla karşılaştırmaktan vazgeçmek. Başkalarını da benimle ya da bir başkasıyla karşılaştırmaktan vazgeçebilmek diye düşünüyorum.
Sema Hocam, başkalarını değiştirmek de bunun içine girer mi? Yani bir değiştirmeye çalışmak sürekli.
Değiştirme anlayışımız zaten karşılaştırmayı getiriyor. Karşılaştırdıkça değiştirmeye zorlamış oluyoruz.
Herkesi kendimize benzetmeye çalışma
kendine,
çabası.
Kendine, benim kalıplarıma, evet, benim inançlarıma uydurmaya çalışmış oluyoruz. Ben bir şiir vardır, onu da buraya bağlamak istedim. Nedense ki bu şiiri ben başka yerlere bağlardım ama buraya da bağlıyorum. Kendisi gibi olabilen insan yaşamda risk de alabilen insandır. Şu riskleri göze alabiliyorsak yine kendimiz olabilme yolunu, kapısını açmış oluyoruz. Risk almak üzerine, gülmek saftır denme riskini göze almaktır. Ağlamaksa duygusal görünme riskini. Birine yakınlaşmak kendini kaptırma riskini göze almaktır. Düşüncelerini söylemek ise sevileni yitirme riskini. Duygularını açmak kendini ortaya koyma riskini göze almaktır. Düşüncelerini söylemek ise dokuz köyden kovulma riskini. Hayallerinizi sergilemek onları başkalarına kaptırma riskini göze almaktır. Çabalamak ise başarısız olma riskini. Unutlanmak hayal kırıklığına uğrama riskini göze almaktır. Sevmek karşılık görememe. Yaşamak ise ölme riskini. Ama riskler alınmalıdır. Çünkü hayatımızın en büyük riski hiç risk almamaktır. Hiçbir risk almayan kişi belli korkulardan, üzüntülerden kaçınabilir. Ama hiçbir şey hissedemez, öğrenemez, değişemez. Garanti arayışlarına zincirlenmiş bir köle olarak yaşarken kazandıklarının bedelini, özgürlüğünü kaybederek öder ya da kendisi gibi olmanın özgürlüğünü, tadını kaçırarak diyebilirim. Çünkü evet. Bu bir tattır diye düşünüyorum.
Risk almak aslında iyi bir şey. Yani hani risk almakta bir sakınca yok ama o riski göze aldığımızda bence birazcık hedefe de bakmak lazım. Yani kaybedeninin olmayacağı, hani kaybettiğinden de o hatadan ya da şeyden ders çıkarmayı bilebilmek ama bence risk almaya karar verdiğimizde seçeneklerimize iyi bakmamız lazım. Yani ben de kaybetmeyeyim, karşıdaki de kaybetmesin. Yani.
Şimdi buradaki söylediğim risk almaktan kastım, biz saf olabilmemizden de korkuyoruz. Hani saftır denme, riskini göze almaktır, duygusallığımızdan da korkuyoruz. O duygusallığım da benim kendim gibi olabilmemin bir parçası. Evet. Sizin de bir başka açıdan getirdiniz sanıyorum.
Evet, son 3-4 dakika içerisindeyiz. Dinleyicilerimiz için kendileri olmaları için neler söyleyebilirsiniz?
Şöyle bir olumlama ifade etmek istiyorum ama eğer dinleyicilerimiz radyonun başında olup da bizi dinlerken şöyle gözlerini kapatıp kendilerini rahat bir yere bırakıp derin birkaç nefes alıp gerginliklerini bıraktıktan sonra benim şu söyleyeceğim sözleri içlerinden tekrar ederlerse bu hisle kalmalarını istiyorum. İçinizden tekrar ediyorsunuz. Sadece kendim olmayı seçiyorum. Her şeyiyle ve bütün olarak. O her zaman ben olmadığım şeyi deneyimlemiş olmaktan getirdiğim bilgiyle. Olduğum şeyin ne olduğunu çok iyi bilirim. Mükemmel olmak yerine kendim olmayı seçtiğimde aslında gerçek mükemmelliğin bu olduğunu bilirim. Kendim olmanın o muhteşem duygusunu. İyi olmak yerine kendi gerçeğini ifade etmenin ne kadar akıllıca olduğunu bilirim. Çünkü ben ancak kendim olabilir ve bu yapabileceğim en iyi şeydir. Nasıl ki bir çam ağacı bir kestane olmadığı için kendisinin mükemmel ya da iyi olmadığını düşünmüyorsa, nasıl ki bir kedi bir kuş olmadığı için iyi olmadığını düşünmüyorsa, ben de kendimden başka bir şey olduğumu sandığım zamanlarda hissettiğim yetersizlik ve eksiklik duygusunun ne kadar komik olduğunu fark ediyorum. Evet, o zaman öyle düşünmeyi seçmiştim. Şimdi ise böyle düşünüyorum. İkisini de ben seçtim. Düşüncelerim bana aittir. Benim kişiliğimin orijinal ürünleridir onlar. Onlara bakar, ilerler ve artık işime yaramayanları ve bana ait olmayanları ayıklar, değiştiririm. Her iki durumda da onlar sadece benim düşüncelerim oldukları için onları severim. İnançlarım bana aittirler. Onları adım adım oluştururum. Her an değiştirip düzelterek ilerlerim. Her bir deneyimim ki bütün deneyimlerim birer öğrenme eylemidir. Bana yeni şeyler öğretir. Ve böylece ben inançlarımı da geliştirir, öylece yoluma devam ederim. Hatalarımı seviyorum. Çünkü onların benim deneyimlerim olduğunu öğrendim. Hiç hata yapmasaydım, hiç öğrenmiyor olacaktım. Bedenimi seviyorum. Oradaki her bir kıvrımı, her bir uzvumu. Çünkü onlar bana aitler. Benim biricikliğimi, tekliğimi ve özel oluşumu yansıtan şeylerdir onlar. Yüzümün ifadesini seviyorum. Dünyada her şeyle benle aynı olan ikinci bir kişi yok. Yeteneklerimi seviyorum. Onları ben birçok hayatlar boyunca elde ettim, oluşturdum ve geliştirdim. Aklımı seviyorum. Kendime ait özel düşünme biçimim ve zeka türümle farklı oluşumu seviyorum. Ve başka insanların farklılığına, özgünlüğüne baktığımda o muhteşem uyumu görüyorum. Çeşitlilikteki birliği. Aynaya baktığımda göz bebeklerimde gördüğüm kişiyi seviyorum. O benim. Yüzyıllar boyunca birlikte yolculuk yaptığım kişi ve hep onun olacağım. Ben kendi orijinalliğimi ifade ettikçe ve başkaları da aynı şekilde yaptıklarında o zaman dünya daha renkli ve daha zengin bir dünya olur. Herkes kendisi olmayı başardığında biz bilinçli olarak dünyada cenneti yaratmış oluruz. Bu bir bilinç sanki söyleyebildiğimiz onca şeyi toparlayan bir bakış açısı diye düşünüyorum. Bu da Ray Chanel'ın Kuantum Olumlama kitabında kendim olmakla ilgili bir olumlama. Böyle bir şeye 30 gün boyunca kendi sesimizi duyacağımız düzeyde her gece yatmadan önce sabahleyin uyandığımızda bir tekrarlamak, bu bilince biraz davet çıkarmak ya da sabahları uyandığımızda aynadan bir bakıp günaydın Sema, seni seviyorum Sema diye ismimizle hitap ederek bir başlangıç, hem buradaki konuştuklarımızı hatırlatacak hem de pekiştirecek diye düşünüyorum.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ne yazık ki vaktimizin sonuna geldik aktardıklarınız için.
Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler.
Teşekkürler.
Evet, kişisel gelişim uzmanı ve psikolojik danışman Sema Yüce ve program danışmanımız psikolog Arife Tamer bizlerle beraberdi. Böylelikle bu haftaki birlikteliğimizin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Haftaya tekrar bir başka konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
İnsan halleri.